Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 27 Mart 2019 Çarşamba günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bugün tabii ki artık 31 Mart seçimlerine son viraja girildi. Dünyadan haberleri aktaracağım size ama Türkiye ile ilgili de çok sayıda başlık söz konusu. Tabii Türkiye'yi yakından ilgilendiren bu başlıklara biraz daha dikkatle bakmak istiyoruz. Bugün Golan Tepeleri ile ilgili Donald Trump'ın buradaki kontrolün tamamen İsrail'de olduğunu resmen tanıma kararı, İsrail'in egemenlik haklarını tanıma kararı çok tartışma yapmıştı. Mesele sadece Golan'da değil, biraz jeostratejik değerlendirmelere bakacağız. Bugün Türkiye'nin güney hattını ilgilendirecek mesajlar da geldi Amerikan yönetiminden ve Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntılı başlıklarında devam ettiği bir dönemde gerek Golan kararı gerek Suriye üzerindeki bir takım yeni gelişmeler gerçekleşiyor. Biraz stratejik, jeostratejik perspektifle bakmaya çalışacağız bugün. Cumhurbaşkanı'nın da verdiği mesajlar var bu arada. Programın ikinci yarısında Doktor Naim Mabiroğlu'yla konuşacağız. Kendisinin değerlendirmeleri var bu konuda. Strateji uzmanı aynı zamanda. Kendisiyle meseleyi İstanbul Aydın Üniversitesi'nden bu arada meseleleri konuşacağız. Gelinen nokta nedir diye. 31 Mart'a giderken Türkiye ekonomisinde yine çok ciddi sarsıntılar yaşıyoruz. Piyasalarda tamamen bir güvensizlik ve karışıklık halleri var. Ve seçimden sonra ne olacağı sorularını tabii herkes yöneltiyor. Türkiye'nin dış politikasını da yakından etkileyecek bütün bu olup bitenler. Bunun dışında Orta Doğu'dan Amerika-Rusya ilişkilerinden, Avrupa'dan başlıklarım var. Programın ilk yarısında size dünya özetlerinde aktaracağım. Başlamadan önce frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin internet sitesi üzerinden oradaki pop-up'tan bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından aynı şekilde dinleyebilirsiniz. Programın tekrarı var 11 ile 12 arasında akşam saatlerinde. YouTube'dan da söyleşi bölümümüz Sputnik'in YouTube kanalından canlı ve daha sonra da dilendiği zaman dinlenebilir. Başlayalım Eksen'e. Evet. Şimdi tabii 31 Mart'a gidiliyor. Türkiye dış politika hattının bundan sonra nasıl ilerleyeceği, dengeleri nasıl tutturulacağı pek çok insanın kafasında bir soru işareti elbette. Özellikle Türk-Amerikan ilişkileri daha ziyade Rusya'dan S-400 alımı, bunun karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 projesinin ortağı olmasına rağmen Türkiye'nin teslimatının dondurulması tehditleriyle epey tartışmalar gerçekleşmişti. Suriye'nin kuzeydoğusunda da dondurulmuş bir durum var aslında. Çok büyük bir gelişme olmadığını belirtmek lazım ama Trump'ın geri çekilme açıklamasının üzerinden çok zaman geçti ve bunun tamam manasıyla gerçekleşmeyeceği de artık anlaşılmış vaziyette. Ben de hatırlarsanız bunun çok mümkün olmadığını söylüyordum size Trump'ın açıklamalarına rağmen. IŞİD artık sona erdi teması işleniyor ama tabii ki bu tema işte halifeliğin toprak bütünlüğü içerisinde belli bir toprak parçası içerisinde bir şey yok ama devam ediyor. sunum bu şekilde. Yani her şekilde kullanabilirsiniz IŞİD olgusunu. O yöne evrilmiş vaziyette. Amerika'dan açıklamalar var iki alanda da. Birincisi Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın açıklamaları. S-400 alımı halinde F-35 ambargosuna Türkiye'nin uğraması için Amerika'da pek çok görüş dile getirilirken Shanahan aksi bir görüşü savundu. NATO müttefiki Türkiye F-35 müşterek taarruz uçağı programında kalmasını istiyoruz. Bunun için de Ankara'nın Patriot füze savunma sistemi satın alması gerekiyor diye ifadede bulunmuş. İhtiyacımız var demiş. Kesinlikle istiyoruz. Türkiye'nin Patriot satın almasına ihtiyacımız var diye bir ton tutturması da tabii dikkat çekici. Ama her şeye rağmen Amerikalıların bu F-35 meselesini dondurabilecekleri yolunda açıklamalarda söz konusu. S-400'ler her ne kadar Rusya'dan en son yapılan açıklamalarda düşman tanıma sistemini istediği gibi Türkiye ayarlar gibi izahatlar getirilse de, ki teknik olarak elbette bakmak gerekiyor bu meseleye, Amerikalılar aynı görüşte değil. Daha çok bunu stratejik bir tercih olarak algıladıklarını da görüyoruz. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da Silahlı Hizmetler Komitesi'nde açıklamaları var. O daha çok Suriye temelli açıklamalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürt grupları eğitmeye devam edeceğini vurguladı. IŞİD'in yok edilmesine rağmen uluslararası arenada IŞİD tehdidinin sürdüğünü söyledi. Demin demeye çalıştığım buydu zaten. IŞİD çok kullanışlı. İstediğiniz yere oturuyor. İsterseniz belli bir toprak parçası içerisinde bir halifelik kuruyor. İsterseniz o halifelik ortadan kalkıyor. Küçük küçük hücrelerle saldırı kapasitesi taşıyor. Gerçeklerle de örtüştüğü bir yanı var tabii ki bunun. Ama en nihayetinde kullanışlı bir marka olduğunu da tespit etmek lazım. Yerine, zamanına, konjonktürüne göre her işe yarar demek lazım. Dunford, Türkiye'nin çıkarlarını da güvence altına almaya çalışıyoruz dedi. Suriye sınırındaki güvenlik çıkarlarını kastediyor. James Jeffrey'nin de dün aktarmıştım size, benzer bir açıklaması vardı. Hala bir hani oranın bir, o bölgenin bir yerinde bir tampon bölge kurup orayı Türkiye'ye devretmek diye anlayabileceğimiz tarzda açıklamaları söz konusu olmuştu. Dunford da yine Türkiye'den bahsetmiş. IŞİD konusunda da Trump'ı teyit ediyor. Şimdi Trump tabii o kadar güvenilmez ki. Yani 19 Aralık'ta çekilme açıklaması yaparken yenilgiye uğrattık IŞİD'i demişti. 15 Şubat'ta sonra tabii yavaş yavaş geri adımlar da attı. 15 Şubat'ta IŞİD'in elindeki toprakların tümünü aldık dedi. Fakat kendi açıklaması, yani Amerikan Başkanı'nın açıklamasını Amerika'nın Savunma Bakanlığı doğrulamadı bir türlü. Hatırlayacaksınız, geçen hafta da size aktarmıştım. Yine 21 Mart'ta gazetecilere Beyaz Saray'ın bahçesinde IŞİD'le ilgili küçük bir nokta kaldı, bu geceye kadar alınmış olacak demişti. O da doğrulanmamıştı. Özellikle Pentagon sözcüsüne sordukları zaman da teyit etmemişti. Bölge dün gece alındı mı şeklinde soruya, ortaklarımızla nerede olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz diye yuvarlak bir yanıt vermişti Pentagon sözcüsü Charles E. Summers. Böyle bir durum söz konusu Amerikan cephesinde. Türk-Amerikan ilişkilerine dönelim. İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz casusluk davasında duruşması vardı. Ağlayarak ifade verdi. Suçlanacağı aklına hiç gelmemiş. Emniyet görevlileriyle irtibat, görevi gereği irtibat yürüttüğünü söylemiş. Zekeriya Öz'le tanışıklığına açıklık getirmeye çalışmış. Amerika'da vize işlemleri için kendilerini aradığını söylemiş. Ve tabii avukatının beklentisi serbest kalması diye haberler vardı ama bu mesele Amerika'dan yansıyan haberlerde Metin Topuz vakasının da Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sıkıntı yaratacağı, Rahip Brunson tarzı bir sıkıntı yaratacağı değerlendirmelerini anımsayarak bu gelişmeye bakmak lazım. Bu arada Amerikan Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi OFAC 25 kişi ve şirketi İran Devrim Muhafızları, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı'na para aktarımları oynadıkları gerekçesiyle yaptırım listesine almış. Milyonlarca dolar değerinde askeri araç satın alınmasında rol oynadıklarını söylüyor Amerikan Hazine Bakanlığı. Amerikan yönetimi hem İran meselesinde kıskacı arttırmaya çabalıyor, hem Venezuela'da aynı şekilde, ki Türkiye'nin bir şekilde iyi ilişkilere sahip olduğu, ticaret yaptığı, İran'dan doğalgaz almak zorunda Türkiye velhasıl, daha da yakınında Venezuela, hadi uzakta diyelim, Venezuela'ya altın ilişkileri, münasebetleri vesaire var. Bu alanlardan da bir sıkıştırma durumu var. Tabii uluslararası düzlemde Türkiye aynı zamanda dolar, faiz, ekonomik krizle de anılan bir ülke. Londra swap piyasasında gecelik faiz yüzde en son kaç oldu? 1000 oldu galiba. Ben de artık kaçırdım. Dün akşam 230'lara 300'lere geldi deniyordu. Sabah uyandım 500'lü sonra 1000 diye gördüm. Biz de takip etmekte zorlanıyoruz. Ama Türk lirasında sert değer kaybının ardından bu gelişmeler bir şekilde krize müdahale edildiği ve doların bir süre düşük tutulması için bunların yapıldığı söyleniyor elbette. Ama tabii başka yerlerden Türkiye'yi vuracak. Öyle doları kurtarınca iş olmuyor artık. İyice köşeye sıkıştırılıyor gibi ekonomik anlamda kendi kendini köşeye sıkıştırıyor gibi gözüküyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın attığı adımlarla dolar yine dizginlenmiş gözüküyor ama 5.5'lerde en fazla, çok da inmemiş yani. Böyle bir durum. Bloomberg ise Amerika Merkezi Haber Kuruluşu Türkiye'nin yerel seçimlere günler kala yabancı yatırımcılar için Türk lirası satmayı neredeyse imkansız hale getirdiğini duyurmuş. Karşı taraf bulmakta zorlandıkları için TL ile işlem yapamıyorlar demiş. Gecelik faiz de tabii burada önemli bir mesele. En son hafta sonu Türkiye'nin BDDK'nın yaptığı, SPK'nın yaptığı açıklamalar da çok tartışılmıştı. Uluslararası ekonomi, makro ekonomi çevrelerinde ne olacak ne bitecek, herkes kaygıyla izliyor olup bitenleri. Seçimler tabii aynı şekilde. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet, 22 kişi Türkiye'ye geliyor bugün ve seçimleri izleyeceklermiş. 27 Mart 1 Nisan tarihlerinde burada olacaklar. Evet. Evet, Suriye cephesine geçelim. Daha doğrusu Türkiye-Rusya ilişkilerine bakalım. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Siromolotov'un açıklamaları oldu. Dün Suriye'nin İdlib bölgesinde ılımlı muhalif denebilecek güç kalmadığını söyledi. Buradaki militanların hepsi artık El-Nusra tarafına geçti dedi. Ilımlı militan dediğimizde aslında tabii El-Nusra'dan farklı değildi ama politikayı devam ettirmek de gerekiyor tabii. Burada belli başarılar elde etmek için söylemlere de etki ediyor bu. Sergey Lavrov, El-Nusra'nın silahsızlandırılmış bölgede ihlallerde bulunduğu yolunda defalarca Rusya Dışişleri Bakanı ikazlarda bulunmuştu. El-Nusra dediğimiz El-Kaide, bildiğimiz terör örgütü. Türkiye yasalarına göre de, uluslararası yasalara göre de terör örgütü ve şimdi artık Rusya'nın açıklaması, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın açıklaması İdlib'de bulunan herkesin Nusracı olduğu yolunda. Böyle algılamak lazım. Sorunu Rusya, İran, Türkiye bir şekilde çözecek aslana garantörleri olarak vurgusu yapıyor. Türkiye'nin bir şekilde bu İdlib'den vazgeçmesi gerektiği yorumunu, değerlendirmesini çıkartabiliriz. Bu arada dün Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Tel Rifat bölgesinde ilk kez bağımsız koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirdiği haberleri paylaşılmıştı. Sergey Lavrov'u bekliyor Ankara. İki haftadır erteleniyordu. 29 Mart'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya'da buluşacaklar. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin alt birimi, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısı var. Ona başkanlık edecekler. Erdoğan da 8 Nisan'da Rusya'ya gidecek. Yine bu sene Türkiye-Rusya yılı biliyorsunuz. Kültürel açılışlar da olacak ama tabii S-400'lerden tutun da Türkiye-Rusya ilişkilerini ilgilendiren her konuda konuşacakları aşikar. Enerji meselesi, Türk akımı, Akkuyu meselesi vesaire. Bir de belki Ukrayna, Kırım meselesi, Kırım'ın Rusya Federasyonu ile yeniden birleşmesinin yıl dönümü 18-16 Mart'ta referandum vardı, 18 Mart'tı. Türkiye'ye bu Kırım meselesini Rusya anlatmaya, izah etmeye çabalıyor. Ancak Türkiye hükümeti Kiev yanlısı, Kiev'de parlamento darbesiyle oluşmuş neonazilerle açık aleni ortaklık kuran yönetim buna pek geçit vermiyor. Bu yeşil sahalara da yansımış vaziyette. Kırım futbol takımları tarihte ilk kez bir dostluk maçı düzenleyecekti. İstanbul Spor ve Kızıltaş Futbol Kulübü, maç Ukrayna'nın devreye girmesi hükümetin başvurusu üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmiş. Türkiye Futbol Federasyonu'na siyasette bu şekilde bulaştırılmış oluyor ki daha önce zaten bir mani de görmemişler. Anladığımız ki Rusya Federasyonu Büyükelçilik yetkilileri bu gelişmeye tepkililer. Büyükelçilik bir tweet attı, karara tepki gösterdi. Bazı kişiler Kırımlılara kaybetmekten mi korkuyor, yenilmekten mi korkuyor maçta? İronik bir biçimde yazılmış. Kırım Tatar kardeşlerine desteklerini açıklayanlar, bu kardeşlerine Türk misafirperverliğini göstermeyi reddediyorlar. Kırım Tatarları artık Türkiye'ye gelmesinler mi diye manidar bir tepki ortaya koymuş durumdalar. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Üniversal'in açıklamaları var. Aynı şekilde Sputnik'e Futbol Federasyonu'nun bağımsız bir kuruluş olduğunu söylemiş. Baskıya maruz kalarak maçı iptal etmek zorunda kaldıklarını, bunun UEFA ve FIFA ilkelerine aykırı olduğunu söylemiş. Evet, yeşil sahalara da yansıyan bir gerilim bu. Efendim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u Moskova'da ağırlamıştı. Suriye meselesinde ortak bildiri yayınladılar. Siyasi uzlaşmaya vurgu yapıldı. Astana sürecine vurgu yapıldı. Tabii birazdan geçeceğim. Golan meselesi de söz konusu. Lübnan'ın da tepkileri var Golan'la ilgili olarak. Benjamin Netanyahu Golan Tepelerinde Amerika'nın mührünü vurdurdu. Golan Tepelerindeki egemenliklerine, kontrolleri zaten 1967 Savaşı'nda Arapları yenilgiye uğratmasından bu yana İsrail'in kontrolü vardı. Ama tabii Amerika gibi bir ülkenin attığı bu adımlar daha dikkat çekici, daha önemli. Uluslararası tanıma olmasa bile Körfez ülkeleri de dün Suriye, Irak, Rusya, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, herkes tepki gösterdi. Ama alternatifini de kimse geliştiremiyor. Yani 20. yüzyıldaki o ulus devlet sürecindeki savaşlar ve sonuçları uluslararası hukuka yansıyamıyor. Yansıdığı zaman da tabii ki işin insani yönleri de, sosyal yönleri de çözülmediğinden büyük sıkıntı yaratıyor. Rusya bütün bunlardan savaş çıkabileceği kaygısında. Duma Başkanı Vyacheslav Volodin'in bu konuda açıklamaları olmuş. Golan Tepeleri kararı, Amerika'nın kararının savaş çıkartabileceği yolunda. Dün aktarmıştım, Rusya Dışişleri, işte Peskov, Kremlin sözcüsü, onlar da zaten Golan kararının Orta Doğu için olumsuz sonuçlarına dikkat çekmişlerdi. Bütün bunlar Netanyahu 9 Nisan'da yeniden seçilsin diye mi yapılıyor diye soranlar eksik değil. Pek çok yolsuzluk soruşturması var hakkında. En son işte İsrail'e satılan bu denizaltılarla ilgili o şirkette hisseleri var, para kazanıyor aslında, ulusal güvenlik ötesi bir şey, şahsi olarak para kazanmış Netanyahu. Gerçi işte gizli tuttuk, yani bu işleri ulusal güvenlik yüzünden gizli tutuyoruz gibi izahatlar getirmeye çalıştı ama pek işe yaramış gözükmüyor. Almanya'da da Bochum savcılığı İsrail'e satılan denizaltılarla ilgili soruşturma başlatmış. Devlet sırrı diye gizledim, satışa onay verdim diyor ama Netanyahu başı uluslararası planda dertte olabilir. Türkiye'den de tepkiler vardı. Trump'a kimin arazisini İsrail'e veriyorsun diye tepki gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii Suriye toprakları üzerinde sadece toprakları üzerinde merkezi otoriteden ayrı olarak bir takım arazileri, toprakları ele geçirmiş olan tek ülke İsrail değil. Türkiye'nin elinde de Azaz var, Elbap var. İdlib'de aslında çok etkili bir güç Türkiye ve bütün bu bölgeleri Suriye hükümetine, meşru Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden hükümete teslim etmiş değil henüz Türkiye ve ne zaman edeceğini de bilmiyoruz. Toprak bütünlüğü, egemenlik hakları vurgulu açıklamalar yapıldığını biliyoruz ama bunların de facto olarak neye tekabül ettiğini henüz anlayabilmiş değiliz. O yüzden Cumhurbaşkanı enteresan bir gün dönüp kendisine kimin arazisini alıyorsun diye soran olur mu ya da öyle gelişmeler olur mu bilmiyoruz. Umarız böyle bir gelişme olmaz. Nasrallah da Golan Tepeleri meselesinde Amerika'ya tepki göstermiş ve Arap Barış Girişimi girişimini geri çekin bu karara karşı demiş. Arap Barış Girişimi Riyad'ın, Suudi Arabistan'ın yaptığı bir öneriydi. Onu anımsatalım. Arap dünyası zaten bu meselelerde hiçbir zaman pek bir ne yaptıysa, ne açıklama yaptıysa hiçbir şey yaramadı. Sadece açıklama yapıyorlar diye özetleyebiliriz. İsrail'in bu arada Tel Aviv'in roketlerle vurulmasından sonra Gazze'ye saldırıları vardı. 30 konut tamamen yıkılmış, yüzlerce konut zarar görmüş gibi haberler geliyor. 10 Filistinli'nin yaralı olduğu haberleri geliyor. Demek ki içeride değillerdi. Evet. Evet, Mueller raporu Amerika'nın 2016 seçimlerine Rusya'nın Trump'la birlikte komplo kurup müdahale ettiği yolunda. Yani Amerikan halkı kanmış onlara şeklinde. Kanıtlar ortaya koyamadılar. İşte Manafort gibi Trump'ın önde gelen yardımcıları bir takım cezalar aldılar ama hiçbiri doğrudan bununla alakalı değil. Artık ben de bu bağlantıları anlatmaktan, yazmaktan o kadar bezdim ki işte Ukrayna'da Rusya yanlısı partiye yatırım yapan Manafort gibi laflar da geçiyor. O parti Bölgeler Partisi tabii, Rusya ile doğrudan hiçbir ilgisi yok. Hatta parlamento darbesi sırasında o parti parlamento darbesini desteklemişti. Yanukovic de çok Rusya'da çok sempatiyle de karşılanmıyordu. NATO'yla da tatbikatlar düzenliyordu ikinci döneminde. Yanukovic dolayısıyla da buradan yola çıkarak bir takım bağlantılar kurmaya çalışmak çok moda Amerika'da. Sanki bir gerçekmiş, hakikatmiş gibi söyleniyor ama ortada kanıt da yok. Trump bu arada karambolde bütün bu soruşturmada, işte Rusya fobinin estirildiği soruşturmada Trump aklandı. Çünkü ortada kanıt yok. Yani karanlık odada kara kedi bile olmaması durumu diye özetlemişlerdi. Bütün bunlar da Trump'a yaramış gözüküyor. Rusya tabii bundan sonra ne olur? Amerika bundan sonra ne yapar? İlişkiler düzelir mi diye değerlendirmeler Rusya cephesinden geliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan da Washington cesur davranıp anlaşma olmadığını resmi olarak kabul etmeli diye bir çıkış yapmış durumda. Hani bize yetmez, o kadar çok ismimizi bulaştırdınız ki bu da yetmez, bir açıklama yapması lazım şeklinde bir tavır. Zaharova'nın, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklaması var. Amerikalı gazeteciler aptal propaganda nedeniyle özür dilemeli diye. Hakikaten Amerikan muhalif medyasından okuduğunuz zaman Amerika'da bu konuda yazılan ve maalesef Trump'ı haklı çıkartacak sahte haberlerin haddi hesabı yok. Dikkatli bir gözle, karşılaştırmalı olarak, yani sadece New York Times'tan, Washington Post'tan okuyunca anlaşılmıyor çünkü. Bir de Amerika'nın muhalifleri var, bütün bunları tırtıklayanlar. Onlardan okuduğunuz zaman gözünüze giriyor. Burada tabii ki Trump'ı azletmek şöyle dursun, daha güçlenmesiyle 2020'de belki ikinci dönem başkan olabileceği bir şeyle sonuçlandı bu mevzu. Tuhaf olan da o zaten. Trump bir zafer daha kazanmış. Ulusal Meclis Ulusal Acil Durum vetosu. Temsilciler Meclisi bunu aşmaya çalışacaktı. Çünkü Ulusal Acil Durum'un iptalini isteyen bir tasarı vardı. Onu veto etmişti. Trump, Demokratların yine bileğini bükmüş gözüküyor. Bu arada Amerikan sistemini de Kongre'yi de sürekli bypass eder hale geldi. Yani Trump azledeceğiz diye o kadar katakulliyle, yok WikiLeaks değil aslında, Rusya yaptı, o oldu, bu oldu diye ortalığı bulandırdıktan sonra ortalık o kadar çok bulandı ki artık kimse net göremez hale geldi. Bu fluluk içerisinde Trump'a daha da fazla hareket alanı açılması da tarihin ironisi diye bakabileceğimizi düşünüyorum doğrusu. Orta Doğu'dan iki başlık daha söyleyeyim. Birisi Irak Başbakanı Abdülmehdi Şengal'de Sincar'da durum kırılgan, güvenliği ordu sağlamalı diye bir çıkış yapmış haftalık bakanlık toplantısının ardından. Bağdat'ta orada PKK ile bağlantılı YBŞ güçleriyle gerilimler, tabii IŞİD'den kurtarıldı ama IŞİD'den kurtaranlar şimdi birbirlerine düşüyorlar. Burada tabii Irak toprakları içerisinde olduğu için ve geçmişte de aslında tartışmalı bölge değil, basbayağı bildiğimiz Bağdat'a bağlı olduğu için bir karambol yaratılır mı diye kaygılar söz konusu, çatışmalar olmuştu, size aktarmıştım Şengal'de. Durum kırılgan diyor Abdülmehdi. Cezayir'de ise dikkat çekici bir gelişme. Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören anayasanın 102. maddesinin uygulanmasını istemiş. Yani efsanevi lider Bouteflika'ya artık işte biliyorsunuz 81-82 yaşında 5. kez aday olmaya kalkınca büyük protestolar tetiklendi. Ama ordu ve kurumsal yapı biraz da 1990'larda radikal İslamcı kara terör yüzünden Bouteflika'nın arkasında dururlar diye herkes düşünüyordu. Seçimler 18 Nisan'daydı, ertelendi. 18 Mart'ta mıydı, yanlış mı söyledim yoksa iyice karıştırdım artık dünyadaki seçim tarihlerini. Velhasıl ordu artık hani istifa etsin diye tavır koymuş. Çok dikkat çekici. Bakalım Cezayir'de başka ne gibi gelişmeler olacak. Ertelenmişti seçimler. Bu yılı işte yeni anayasa hazırlıkları ve reform için kullanacaklarını açıklamıştı Bouteflika. Evet, Avrupa'da Britanya hükümeti AB'den ayrılma sürecini iptal edecek mi, etmeyecek mi? Bu tartışmalar devam ediyor. Yeni oylamalar var. Belki ikinci bir referandum önergesi oylanabilir. Hakikaten bu iki yıllık sancılı sürecin sonucunda herkesin gözü ne olacağında, 29 Mart itibariyle zaten ayrılması gerekiyor Britanya'nın AB'den resmen, ama bu olmayacak. Ertelenmişti de zaten kısa bir süreliğine. Şimdi iptal çağrısında bulunanlar da var. 1 Nisan'da 5.750.000 imzalı dilekçe bu arada toplanmış. Onlar da tartışılacak. Avrupalılar ise Çin'i tartışıyorlar. Çünkü Xi Jinping Avrupa'yı dolaşıyor, Avrupa turunda İtalya ile önemli anlaşmalara imza atmıştı, aktarmıştım size. Hatta Fransa ve Almanya'nın tepkisini çekmişti ama Fransa ve Almanya liderleriyle de bir araya geldi. Biraz da bir Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bu ticaret savaşlarına karşı Avrupa ile birlikte pozisyon alma çabaları da görülüyor burada. Avrupa bu arada ABD'nin Huawei çağrısını dikkate almamış. Siber güvenlik ve 5G teknolojisi alanında tavsiyelerinde Huawei'nin ürünlerinin yasaklanması çağrısını göz ardı etmiş. Dikkat çekici bir gelişme bu. Çin'de ise eski Interpol Başkanı Meng Hongwei gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Yolsuzluk ithamlarıyla karşı karşıyaydı. Komünist Partisi'nden, partisi üyeliğinden ihraç etmişler kendisini. Çin yolsuzluk meselesinin üstüne gittiği iddiasındaki bir ülke. Tabii ki Meng'in Interpol Başkanı da olduğu için bu şekilde tutuklanması çok tartışma yaratmıştı dünya çapında. Avrupa Parlamentosu yeni telif hakları kurallarına onay vermiş durumda. Google gibi internet platformlarının arama sonuçlarında haberleri yayınlayabilmek için içerik üreticilerinden ücret karşılığında lisans talep ediliyor. Başka unsurlar da var. Asıl tabii blogcuları ilgilendiren müthiş bir tartışma sosyal medyada dönüyor. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'ni aleni sansürcülükle suçluyorlar, itham ediyorlar. Artık serbest blogcuları öyle kolay kolay bulamayacağız. Büyük bir sansür dalgasının bu kararla geldiği eleştirileri var. Daha detaylı bir biçimde bakmak gerekiyor. Öyle yani internetten bireysel olarak eskiden olduğu gibi blog sahiplerinin kendi seslerini duyurmaları, belki de çok kaliteli iş yapanlar. Bunlar çok mümkün olamayacak. Öyle gözüküyor Avrupa Parlamentosu'nun bu kararından sonra. Meksika, İspanya ve Vatikan'dan işgal özrü talep etti. Kılıç ve haçla zulüm gerçekleştirdi diye Meksika'nın solcu lideri, sosyal demokrat daha doğrusu demek lazım, Devlet Başkanı Manuel López Obrador, İspanya'nın 16. yüzyılın başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür istemiş. Mektup yollamış İspanya ve Vatikan'a. Vatikan'dan ses görmedim, İspanya özür dilemeyeceğiz açıklaması yaptı. İspanya ne Meksika'da özür dileyecek ne de Napolyon askerlerinin İspanya'yı işgalinde yaptıklarından dolayı Fransa Cumhuriyeti'nden özür isteyecek. Yani bu insanlık tarihi tabii. Geçmişinde bugün ulus devlet, 20. yüzyılda ulus devlet çatısı altında örgütlenmiş insan toplumlarının her birinin, seleflerinin kanlı bir tarihi var tabii ki. Böyle özürler ne gibi işlere yarıyor, işlevi nedir onu çok ben anlayabilmiş değilim ama Obrador'un maalesef liberal solda böyle bir şey oluyor. Ya 1500 yıllardaki insanlığın halini düşünebiliyor musunuz? O zaman herkesin herkesten mütemadiyen özür dilemesi gerekiyor. Bir de öyle bir sıkıntı var. Yani 5 kuşak, 10 kuşak, 20 kuşak atalarınızın yaptıklarından ötürü ve insanlık tarihinin de maalesef motorlarından bir tanesi de buyken, bu savaşlarken öyle oluyor çünkü. Enteresan bir özür talebi olduğunu belirtmek lazım burada. Evet, son olarak Venezuela'dan bir haber aktarmak istiyorum. Venezuela askerleri Venezuela hükümetiyle resmi anlaşmaları çerçevesinde askeri uzmanlar Venezuela'ya ulaşmışlardı. Askeri teknik işbirliğinin sonucu bu. Amerikalılar çok tepkili, nasıl olur da Venezuela'ya gider Rus askerleri diye. Tabii Rusya'nın burnunun dibine sürekli Amerikan askerleri gidiyor bu arada, Polonya'ya falan, Baltıklara. Onlar gidebiliyor her yere ama Rusya ya da başka ülkeler başka yerlere gidemeyecekler. Amerikan Temsilciler Meclisi bir yasa taslağı hazırlamış. Venezuela'da Rus etkisiyle mücadele edilecek diye. Maşallah, böyle darbe çağrıları yaparak çok güzel mücadele ederler diye düşünmeden edemiyor insan. Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da darbe tehdidini tekrarlamış. Maduro'nun günleri sayılı demiş. Böyle bir durum var. Brezilya Savunma Bakanı ile görüşmesi sonrasında yapmış bu açıklamayı John Bolton. Brezilya Savunma Bakanı da bu arada askeri güç kullanmayı düşünmediklerini bir kez daha yineledi. Bolsonaro gibi bir adam var. En son gelen haber, biliyorsunuz Lula da Silva'yı içeri tıktılar. Asıl yolsuz olan devlet başkanı yardımcısı Temer de nihayet kaç sene sonra hapse atıldı. Yolsuzluk ithamının suçlarından ceza aldı. Ama onu serbest bıraktılar tabii. Onu tutuklamadılar. Solcu Lula'yı tutukladılar. Temer'i serbest bıraktılar. Yolsuzluk suçlamaları ile ilgili soruşturmaya risk teşkil etmediği gerekçesiyle tutukluluğun devamına gerek olmadığına karar vermişler. Böyle bir de durum var Latin Amerika'da. İşte bu süreçte tabii Temer Göya liderliğe oynadı ama seçilemedi gitti. Dilma Rousseff'i devirdiler parlamento darbesiyle. Bütçe yamama gerekçesiyle dünyada bütün ülkelerin yaptığı iş o bu arada. Herkes yapıyor. Velhasıl o seçimlerde Brezilya'da geçen yaz aylarında sonbaharda Bolsonaro seçildi. O da şimdi askeri diktatörlüğün 55. yıl dönümünün kutlanması kararı aldı. Bakınız işte Amerikan destekli sağ hükümetler diktatörlüklerin kutlanması kararı alacak sonuçlar üretiyorlar. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bunu da belirtmek lazım. Kuzey Kore'nin Madrid elçiliğini basan bir gizli örgüt ve bunun elde ettiği istihbaratı FBI'ya satmayı teklif etmesiyle gibi de bir haber var ama vaktimi çok aştım. Yarın daha detaylı ve yeni gelişmelerle birlikte size aktarayım. Bunu da bir ara verelim. El Morabba'dan Laykun'u dinleyelim. Az sonra Naim Babiroğlu ile birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda Doktor Naim Babiroğlu var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Sesinizde bir sıkıntı mı var Naim Bey? Biraz konuşabilir misiniz başlamadan önce?
Şu anda iyi geliyor mu?
Evet, efendim? Şu anda duymaya başladım. Tamam. Demin duyamadım tamam. Onun için. Belki peki. Dinleyicilerimiz de duyamaz diye baştan ikaz evet. Edeyim dedim. Çok teşekkürler tamam. Yayınımıza katıldığınız için. Şimdi tabii Türkiye 31 Mart seçimlerine gidiyor. Bir belirsizlik ortamı içerisinde. Dış politikada bu belirsiz resim daha da belirsiz, öyle diyelim. Amerika ile Patriot, S-400 krizleri, işte Suriye'nin kuzeydoğusunda ne olup biteceği, Rusya ile İdlib meselesi, Suriye'de siyasi çözüm çabaları... Çok tartıştık aylarca. Tam bundan sonra nereye evrilebileceğine dair çeşitli fikirler ortaya atıyoruz, ediyoruz vesaire derken, bir de Donald Trump'ın geçen sene Kudüs'le ilgili yine benzer bir karar almıştı. Daha doğrusu 2017 sonlarında, aralığında almıştı. Golan'la ilgili bir çıkışı geldi Donald Trump'ın ve aslında böyle gündeme bomba gibi düştü. Niye böyle bir açıklama yaptı? Hedefi neydi diye, ekonomik çıkarları mı var? Netanyahu'nun 9 Nisan'da seçilmesini garanti altına almaya mı çalışıyor? Pek çok tez var ortada. Ama bir de işin jeostratejik boyutu var herhalde. Golan Tepeleri evet. Çok önemli bir yer. Öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradan başlayalım konuşmaya.
Tabii. Ceyda Hanım, Golan Tepeleri evet 25 Mart yani 2 gün önce Trump tarafından İsrail egemenliğini resmen tanıdığını ilan etti ama aslında beklenen bir durumdu. Hı hı. Çünkü neden? 2017 Aralık'ta hatırlarsanız Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak evet. ilan eden Trump'tı. Ve bununla da kalmayacağı belliydi. Yani sert tepkilere rağmen. Çünkü hı hı. Kudüs'ün statüsü belliydi. Ancak 1967 yılında 6 gün savaşlarında, Arap-İsrail savaşında tabii İsrail Golan Tepelerini, Suriye'nin toprağını işgal etmiş ve daha sonra yapılan ateşkesle orada sınırı çizmiş. Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen oradan çıkmamıştı. Şimdi Trump'ın bu daha önce 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi birinci işaret fişeği dersek, hı hı. ikinci işaret fişeği de işte 2 gün önce 25 Mart'ta bütün tepkilere rağmen yine Trump'ın bu Golan'ı İsrail'in kendi hakimiyeti altında, egemenliği altında sayması. Efendim bunun askeri açıdan önemli, evet iç politikada mutlaka etkisi düşünülmüştür, hızlandırılmıştır. Ama diyelim ki seçimler 9 Nisan'da değil de 3 yıl sonra olsaydı yine Golan bu şekilde İsrail'in toprağı olarak ilan edilecekti veya seçimler olmasaydı da ilan edilecekti. Aha. Bu seçim biraz belki birkaç hafta veya birkaç gün önce acele edildi. 9 Nisan'dan önceye getirdi. İşte İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elini rahatlatmak için. O ayrı bir şey. Ama evet. asıl stratejik ve jeopolitik açısından önemi şu. Şimdi Golan Tepeleri o bölgede bulunan tek hakim ve yüksek yer.
Evet.
Dolayısıyla yüksek yerde hem Lübnan'ı kontrol eder, yani ele geçiren taraf askeri açıdan değerlendirdiğimizde Golan Tepelerini elinde bulunduran taraf veya kontrol eden taraf, devlet veya her neyse, hem Suriye'yi hı hı. hem de Lübnan'ı kontrol etme imkan ve kabiliyetine sahiptir. İkincisi Şam'a 60 kilometre mesafede. Evet. Dolayısıyla Şam'ı gözetler, kontrol eder. İstediği zaman İsrail Şam'a askeri harekat yapma yeteneğine sahip olur. Dolayısıyla Şam'ı da kontrol etme imkan kabiliyetine sahiptir. Bu açıdan, askeri açıdan bu. İkinci konu, coğrafi açıdan İsrail'in içme suyunun yaklaşık üçte biri bu bölgeden sağlanıyor içme suyu olarak. Hı hı. Dolayısıyla içme su açısından zengin. Diğer üçüncü konu önem açısından, efendim burası İsrail'in tek enerji üssü diyebileceğimiz, yani tek demeyelim ama İsrail'in mevcut gelecekte özellikle enerji üssü haline getirmeye çalıştığı bir bölge. Çünkü ABD'nin sanıyorum keşfettiği, rezervleri keşfettiği petrol ve doğalgaz kaynakları var bu bölgede. Evet. Onu söyleyelim. İkincisi İsrail açısından kışın tek kayak merkezi. Tek kayak merkezi turistik açıdan. Bu da önemli. Bir de burada yetişen üzümler, yani volkanik olması nedeniyle arazinin yetişen üzümler ve üretilen şarap dünyada kayda değer bir kaliteye sahip.
Şimdi katılıyorum size. Ben ziyaret evet. etmiştim. Gitmişliğim var Golan'a. Evet. Tepelere de çıkmışlığım var. Hakikaten bütün evet. bunlar hepsi doğru.
Doğru.
Bizzat biliyorum. Üzümler dahil olmak üzere. Bağcılık da evet. çok gelişmiştir. Evet.
Evet. Dikkat ederseniz törende 25 Mart'ta 2 gün önceki törende Netanyahu Trump'a Golan şarabı.
Şarap tabii.
Evet. Yani dolayı volkanik bir arazide şaraplar daima daha kaliteli olur. Yani dünya endüstrisinde. Evet. Onun için hem coğrafi açıdan, hem askeri açıdan, hem böyle jeopolitik açıdan, bir de tabii Doğu Akdeniz'e, Suriye'nin Doğu Akdeniz'e İsrail'den önce çıkan bir bölgesi, hakim bir bölgesi. Şimdi diğer pek dillendirmeyen diğer bir konu var. Tabii bu Fırat'ın Suriye'de bu bir Golan, bu tarihi bir Golan. Yani 1967'den itibaren yıllardır süre gelen bir efsaneleşmiş bir Golan tepeleri var. Tamam, bunu bir koyalım. Peki başka Golan yok mu? Var. İkinci Golan Fırat'ın doğusu, Suriye coğrafyasının %30'unu içine alan bir bölge. Bu ikinci büyük Golan'dır bu. Kimin elinde? ABD'nin kontrol ettiği, PYD, PKK'nın bulunduğu, işgal ettiği bir bölge. Peki bunu Suriye'ye geri verme niyeti var mı ABD'nin? Kesinlikle yok. Zaten öyle bir niyeti de yok. Onu da ikinci Golan olarak sayalım. Üçüncü Golan Manbij. Peki Manbij'i Suriye'ye geri verme iradesi var mı ABD'nin? ABD'nin Manbij'i geri verme iradesi yok. Orada PYD, PKK terör örgütünü henüz Türkiye ile yapılan yol haritasında çıkarmayı taahhüt etmişti. Onları bile çıkarmadı oradan. Dolayısıyla Manbij de üçüncü Golan. Peki dörtüncü Golan neresi? Siz de çok daha iyi bilirsiniz. Ürdün sınırında, Suriye'nin güneyinde Eltanf bölgesi. Evet. Eltanf bölgesi Manbij'den büyük. Ama yine ABD burayı kontrol ediyor. Radikal unsurlar var burada, biliyorsunuz. Kontrol ediyor. Peki burayı teslim etme niyeti var mı? Yok. O zaman burası da dörtüncü Golan. Şimdi tarihi Golan'la bu bölgeleri saydığımızda dört Golan'a yaklaşık, ben hesapladım, Suriye yüz ölçümünün %40'ını biraz aşıyor. O zaman Ceyda Hanım, altını çizerek vurgulayalım. Suriye coğrafyasının yaklaşık %40'ını aşan bir yüz ölçüm kimin elinde? ABD ve İsrail'in elinde. O halde 2011 iç savaşından önce olan %100'lük coğrafya, şu anda 2019'a geldiğimizde Suriye Arap Cumhuriyeti kendi daha önce Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınırlarda ortaya çizilen sınırın %40'ından fazlasını kaybetti. Demek ki 1948'de bir, biliyorsunuz, İsrail'in kurulmasıyla ilgili Arap ülkeleri bir savaş ilan etti, evet, İsrail'e. İsrail sınırlarını daha da çok genişletmişti. 67'de 6 gün savaşı var, biliyorsunuz. Evet. İsrail kendi coğrafyasını 4 kat arttırmıştı. Evet. 1973'te Araplar bir baskın tarzında bir taarruz yaptılar. Yom Kıpur'da, biliyorsunuz. Evet. O zaman İsrail başta geri çekildi, sonra 1967 sınırlarına tekrar geldi. Fakat şimdi şu anda bu 2011 iç savaşından sonra ortaya çıkan, küresel güçlerin ortaya çıkardığı, ABD'nin liderliğinde ortaya çıkardığı Suriye tablosunda, jeopolitiğinde ne görüyoruz? Bu aslında 1948-67-73 savaşından sonra 2011 belki iç savaşı mı deriz, iç çatışması mı? 2011 olayı İsrail ve ABD'nin Suriye toprağının %40'ını ele geçirmesine neden oldu. Bir kere bunu tarihsel olarak altını çizelim. Bu aslında 1973 Arap-İsrail Harbi veya 67'den çok daha Suriye'yi olumsuz etkileyen bir sonuçtur. Bunun altını çizelim. Evet.
Peki Doğu Akdeniz'deki jeopolitiği nasıl etkiler bu kararlar? Yani uygulanması da şimdi uluslararası toplumda tabii tanımıyor bu kararları. Şimdi bir onu soracağım. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Kimin arazisini İsrail'e veriyorsun diye sordu Trump'a, ama Türkiye'nin pozisyonu da Suriye toprakları üzerindeki pozisyonu. Tırnak içerisinde tıpkı İsrail gibi ulusal güvenlik, öyle diyor İsraillerde. İran bize saldıracağı için biz bazı yerleri elde tutuyoruz ya da oradaki militanları destekliyoruz diyor. Türkiye'nin pozisyonu da biraz İsrail'in pozisyonu gibi değil mi? Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışını nasıl anlamak lazım? İkincisi de o olsun.
Evet. Şimdi bu örnekle izin verirseniz gidelim. Kudüs'ün İsrail'in başkent ilan edilmesinde biliyorsunuz Türkiye yine çok şiddetli tepki göstermişti. Ama sonuca baktığımızda evet, Türkiye veya diğer ülkeler ve işte uluslararası organizasyonlar, diyelim Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi tepki gösterse de Kudüs'ün başkent ilan edilmesinin önündeki engelleri ne İsrail tanıdı ne de ABD tanıdı. Tersine ABD başta olmak üzere birkaç ülke büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Dolayısıyla şiddetli tepki göstermeniz, evet, uluslararası hukuk açısından, çünkü gerçekten ABD'nin ve İsrail'in 25 Mart'ta bu Golan Tepelerini kendi toprakları hakimiyeti altında tanıması uluslararası hukuk açısından açıklanması pek mümkün olan bir durum değil. Yani yarın öbür gün ABD herhangi bir ülkede, herhangi bir gruba burası bu toprağı biz artık bu grubun toprağı olarak kabul ediyoruz. Bu sizindir diye kararname imzalamadığını kim, imzalamayacağını kim garanti edebilir? Yani bu uluslararası hukuk açısından gerçekten uluslararası hukuk açısından kabul edecek bir durum değil. Dolayısıyla tepkiler çok haklı. Ancak gösterilen bu şiddetli tepkiler, işte Kudüs'te gösterilen tepkilerin sonucu ne oldu? Başkent oluşunu engelleyemedi. Bu tepkiler de ne yazık ki, bu tepkiler de Golan Tepelerinin İsrail'in kendi toprağı hakimiyeti altında, egemenliği altında tanımasına için bir engel olmayacak. Ne ABD ne İsrail bu konuda geri adım atmayacaklar çünkü geçmişte politikalarını gördü. Bu tepkiler ne yazık ki, işte gösterilen tepkiler o anda sıcak tepki gösteriyor. Daha sonra çeşitli platformlarda, işte organizasyonlarda, devletler arası kuruluşlarda ortaya getiriliyor. Fakat gündeme getiriliyor ancak sonucu değiştirmiyor ne yazık ki. Çünkü geldiğimiz noktada küresel güç olan ABD, Orta Doğu'da yeni şekiller, yeni haritalar, yeni coğrafyalar, yeni sınırlar çiziyor. Hedefi bu, stratejisi bu. Doğu Akdeniz'e gelince, onu çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Şimdi Golan'ın şu önemi var. Biliyorsunuz terör koridoru, işte enerji koridoru ne derseniz deyin. Bunun Kuzey Irak'tan oradaki petrol enerji kaynaklarının Doğu Akdeniz'e ulaştırma projesi yıllardır süre gelen bir proje çeşitli ülkeler tarafından. Bu tabii kuzeyden mümkün olmadı. Fırat'ın doğusu tamam ama Fırat'ın batısında biliyorsunuz Türkiye'nin girişimiyle orası bir kesintiye uğradı. O halde Deyrizor bölgesi yani Fırat'ın doğusu aslında Golan gibi zengin bir yer. Yine su kaynakları yani Suriye'nin su kaynaklarının %70'inden fazlası Fırat'ın doğusunda. Peki enerji kaynaklarının da çoğu orada. Şimdi böyle baktığınızda buradaki Deyrizor'da ve o petrol havzasında çıkan enerjiyi, çıkan petrolü Doğu Akdeniz'e nasıl ulaştıracaklar? Doğu Akdeniz'e şöyle ulaştıracaklar. Kuzeyden ulaştırmaları pahalı olacağı için o halde Tanf'ın hemen güneyinden Deyrizor, Tanf'ın güneyi, siz haritayı iyi bilirsiniz.
Evet.
Oradan gelin Golan'a, Golan'dan İsrail'e gidin ve Doğu Akdeniz'e işte size enerji koridoru veya oradan Fırat'ın doğusunda olan PYD-PKK terörünün oraya çıkış koridoru diyebilirsiniz. Muhtemelen gelecekte biz bunları bu konuda tartışacağız. Çünkü sadece haritanın şekilmesi bununla kalmıyor. Size biraz önce belirttiğim gibi değerli dinleyicilere de Suriye'nin %40'tan fazlası zaten ABD ve İsrail'in elinde.
Evet.
Tabii şeyi saymıyorum. Yani Rusya'nın bulunduğu İdlib'in veya diğer durumları saymıyorum.
Evet.
Şimdi böyle bir sonucu var. Ama şunu bilelim. Eğer 2011'de iç savaş çıkmasaydı, 2011'de çeşitli ülkelerin desteklediği terör örgütleri gelip Suriye'yi iç savaşa sürüklemeseydi, tabii İsrail ve ABD bu adımı
atmayacaktı.
Atamayacaktı.
Evet.
Devam edecekti bu sürüncemede işgal edilmiş bir durum olarak. Doğu Akdeniz önemli. Doğu Akdeniz sadece Suriye'yi düşünüyoruz, Golan'ı konuşuyoruz ama Doğu Akdeniz'de biliyorsunuz geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail'in ev sahipliğinde Tel Aviv'de bir toplantı yaptı.
Evet.
Kiminle yaptı? Yunanistan Başbakanı'yla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideriyle yaptı.
Evet.
Konu neydi? Gündem neydi Ceyda Hanım? Gündem Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve enerji konuları.
Evet. Ben de cuma günü programımda işlemiştim o konuyu.
Evet, aynen böyle. Şimdi dolayısıyla Türkiye aslında, Türkiye hem Doğu Akdeniz'de ABD'yi karşı cephede gören, yani ABD Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşı cephesinde yer alıyor. Hem İsrail'in hem Yunanistan'ın hem Güney Kıbrıs yönetimi yanında yer alıyor. Çünkü Türkiye'nin yetki alanları var. Bunları dışlıyor bu ülkeler. Peki Suriye'ye geldiğimizde, Irak Suriye'de ne yazık ki aynı ittifakta yer alan ABD Suriye'de de PYD PKK'yı destekleyerek işte İsrail'e bu tür hakimiyetleri imza karşılığı vererek yine Türkiye'nin karşısında yer alıyor. Önemli olan Türkiye'nin iki cephede hem Doğu Akdeniz'de hem Suriye'de müttefik olarak adlandırılan hatta zaman zaman stratejik ortak, stratejik müttefik olarak isimlendirilen ABD'nin karşı cephede belirgin olarak yer aldığının ortaya çıkmış olması bu bir stratejik sonuçtur. Bu daha önce böyle olmadı. Ceyda Hanım, Haziran-Temmuz'dan itibaren S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye konuşlandırma evresine aşamasına geldiğimizde NATO'nun ve ABD'nin gerginliği çok daha fazla kat be kat tırmandırdığını göreceğiz ve bu konuları da tartışacağız.
Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun. Doktor Naim Babiroğlu ile konuştuk İstanbul Aydın Üniversitesi'nden. Doğu Akdeniz jeopolitiği Golan üzerinden bakmaya çalıştık. Avital'den Ana Magrebi. Evet, çalmaya vaktimiz varmış. Bir şarkı, en azından bir kısmını çalalım. Veda edelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Öncesi İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.